Ayrım 27. Hapishane Defterleri. Antonio Gramsci. Sayfa 273. 3. Üçüncü aşama, zamanına göre derhal kesin sonuç alabilecek durumda olan askeri güçler ilişkisidir. Tarihsel gelişme durmadan ikincinin aracılığıyla birinci ve üçüncü arasında gider gelir. Fakat bunun için de ayrım yapılması gerekir. Ve bunu da şematik bir tarzda tanımak olanağı yoktur. Askeri güçler içinde de birbirinden ayrı iki kademe olduğunu görmekteyiz. Kelimenin dar anlamıyla bir askerlik tekniği kademesi, bir de askeri siyaset diyebileceğimiz bir kademe. Tarihin akışı içinde bu iki kademe çok değişik birleşimler içinde görülmüştür. Buna en aşırı bir örnek olarak bir devletin ulusal bağımsızlığına ulaşmak isteyen bir devlet üzerinde asker gücüyle yaptığı baskıyı gösterebiliriz. Aslında böyle asker gücüyle bir baskı yapılabilmesi, ezilen halkın toplumsal olarak bölünmüş olması ve çoğunluğun umursamazlığı ve uyuşukluğu ile açıklanabilir. Bundan anlaşılabileceği gibi bağımsızlığın sadece asker gücüyle değil, fakat askeri ve askeri siyasal güçle elde edilebileceği anlaşılır. Eğer ezilen ulus, bağımsızlık savaşına girebilmek için egemen devletin, kelimenin kesin ve teknik anlamıyla gerçekten bir ordu kurmasına izin vermesini beklerse, uzun bir zaman beklemesi gerekir. Egemen devlet, memlekete özgü bir ordu kurulmasına razı olmuş olabilir. Ama bu, büyük ölçüde bir savaşın askeri siyasal alanda yürütülüp başarıya ulaştırıldığını gösterir. Bunun için ezilen ulus, başlangıçta egemen askersel gücün karşısına siyasal askeri bir güçle çıkacaktır. Yani bu yönde askeri hareketlere yol açacak olan siyasal eyleme karşı çıkacaktır. Bu eylemde şu şekillerde olabilir. 1. Ezilen ulusun bu eylemi, egemen ulusun askerlik gücünün etkinliğini derinliğine parçalar. 2. Egemen ulusun askeri gücünün savaşçı gücünü sıfıra indirerek geniş bir arazide yayılıp erimesini sağlar. İtalyan Risorgimento'su, dipnot, Risorgimento İtalya'da 18. yüzyılın ikinci yarısındaki kültür rönesansına verilen ad. Daha sonra aynı sözcük İtalya'nın özgürlüğünü ve birliğini amaç edinen siyasal ve ideolojik hareket için kullanıldı. 18. yüzyıl ortasından 1860 yılına kadar gelen dönem de Risorgimento diye adlandırılır. Sırasında siyasal askeri bir yönetim bulunmayışının felaketli sonucu görülebilir. Buna özellikle Eylem Partisi'nde doğuşundan gelen yeteneksizlikle rastlıyoruz. Ilımlı Piemonte Partisi'nde de aynı durumu yeteneksizlikten değil, fakat ekonomik siyasal maltusçuluk yüzünden 1848'den önce ve sonra görmekteyiz. Çünkü bu mücadele sırasında bir toprak reformu yapılabileceğine hiç değinilmediği gibi bir ulusal kurucu meclisin toplantıya çağrılması da söz konusu olmamıştı. Gerçekten sadece Piemonte Krallığı'nın halkın istekleriyle sınırlandırılmadan yalnız bölgesel plebisitlere dayanarak İtalya'ya yayılması düşünülüyordu. Yukarıdakilerle bağıntılı bir sorunda temelli tarihsel krizlerin ekonomik krizler tarafından belirlenip belirlenmediği sorunudur. Bunun cevabı üstü kapalı şekilde yukarıdaki paragraflarda bulunmaktadır. Bunlarda incelenen sorunlar şimdi yapılandan başka bir şekilde ileri sürülmüştür. Bununla birlikte öğretim nedenleriyle her sorunu hitap edilen okuyucu bakımından yeni ve bağımsız bir problemmiş gibi ele almak zorunludur. Doğrudan doğruya ekonomik krizlerin kendiliklerinden temelli olayları meydana getirdiği söylenemez. Bu krizler sadece bazı düşüncelere, devlet yaşamının bütün ilerideki gelişmelerini kucaklayan sorunları ortaya koyma ve çözümleme tarzlarının yapılmasına elverişli bir zemin hazırlar. Kaldı ki kriz ya da refah dönemleriyle ilgili bütün düşünüşler tek yönlü yargılara yol açar. Matthies, Kısa Fransız Devrimi Tarihi adlı kitabında bir ön yargı ile toplumsal dengede büyük bozulmalara denk düşen bir kriz meydana geldiğini ileri süren geleneksel kaba tarih görüşüne karşı çıkarak 1789'a doğru ekonomik durumun o gün için daha da iyi olduğunu söyler. Buna göre mutlakiyetçi devletin yıkılışının bir yoksullaşma krizinden ileri geldiği söylenemez. Şu noktaya dikkat etmek gerekir ki devlet öldürücü bir mali buhran içinde kıvranmaktaydı. Ve devletin ve kralın maliyesini düzene sokmak için gerekli fedakarlık ve yükümlülüklerin ulusu meydana getiren 3 ayrıcalıklı gruptan hangisinin omuzlarına atılacağı araştırılıyordu. Bundan başka her ne kadar burjuvazinin durumu çok iyi idiyse de kesinlikle bilinen bir şey varsa o da şehir ve köylerde yaşayan halk sınıflarının durumunun iyi olmadığıdır. Özellikle köylüler öteden beri süregelen bir yoksulluk içinde kıvranıp durmaktaydı. Ne olursa olsun güçler dengesinin bozulması, bundan yararı olan ve gerçekten de bu dengeyi bozan toplumsal sınıfın yoksulluğu ile doğrudan doğruya ilgili nedenlerin mekanik etkisiyle meydana gelmiş değildi. Fakat bu dengenin bozulması doğrudan doğruya ekonomik olayların üstündeki çatışmalar çerçevesi içinde meydana gelmişti. Bu çatışmalar sınıf saygınlığı kaygısı, ilerideki ekonomik çıkarlar, bağımsızlık, özerklik duygusu ve iktidarı ele geçirme isteği ile bağıntılıdır. Ekonomik refah bakımından duyulan sıkıntılar ya da rahatlık gibi özel bir sorunun yeni tarihsel gerçekliklerin nedeni gibi düşünülmesi çeşitli kademelerdeki güç ilişkileri sorununun bölümsel bir görüntüsüdür. Bir refah durumunun hasım bir grubun aşağılıkça bencilliği yüzünden tehlikeye düşmesinden ya da yoksulluğun dayanılmaz bir hal almasından ve eski toplumun bu yoksulluğu hafifletmeye ya da yasal araçlarla normal bir durum yaratmaya gücünün yetmemesinden yenilikler meydana gelebilir. Bunun için bütün bu öğelerin toplumsal güç ilişkileri bölümündeki konjonktür dalgalanışlarının görüntüleri olduğu söylenebilir. İşte bu konjonktür dalgalanmaları temeli üzerindedir ki toplumsal güç ilişkilerinden siyasal güç ilişkilerine geçilir. Bunlar da en yüksek noktasına kesin askeri ilişkide varır. Eğer başlıca yürütücüleri insanlar, insanların iradeleri ve yetenekleri olan ve bir aşamadan ötekine geçmeyi sağlayan bu gelişme süreci olmazsa durum değişmez. Ortaya çelişik sonuçlar çıkar. Eski toplum, karşı cephenin seçkin tabakasını yok ederek dayandığı kitleyi baskıyla sindirir ve direnir. Kendisine soluk aldıracak zaman kazandırır ya da çatışma halindeki güçler bir mezarlık huzuru kurarak birbirlerini kırar geçirir. Ve durum el verirse bu iş yabancı bir nöbetçinin bekçiliğinde olur. Fakat güç ilişkileri üzerinde yapılacak bütün somut çözümlemelerde göz önünde tutulacak en önemli nokta şudur. Bu çeşit çözümlemeler kendiliğinden bir amaç olamaz ve olmamalıdır. Meğer ki geçmişteki olaylar tarihin bir bölümü yazılmakta olsun. Tersine bu çözümlemeler pratik bir etkinliği ya da bir irade hamlesini doğrulamak koşuluyla bir anlam kazanır. Yine bu çözümlemeler irade gücünün en verimli şekilde yöneltilebileceği en zayıf direnme noktalarının nerede olduğunu öğretir. Doğrudan doğruya uygulanabilecek taktik hareketleri buldurur. Siyasal bir kışkırtma kampanyası için en elverişli anları gösterir. Halk yığınlarınca çok iyi anlaşılabilecek dilin bulunmasına yardım eder. Bütün durumlarda en kesin sonucu elde edebilecek olan uzun zamandan beri hazırlanmış örgütlü güçlerdir. Bu olunca ve bir durumun elverişli olduğuna hükmedilince harekete geçilebilir. Böyle bir durum, böyle bir güç var olduğu ve savaş coşkunluğu içinde bulunulduğu zaman elverişlidir. Bunun için en önemli ödev, sistematik olarak sabırla bu gücü oluşturmak, geliştirmek, onun her an daha fazla türdeş, bütünleşmiş, sımsıkı bir birlik haline getirmek ve kendi bilincine erdirmektir. Askerlik tarihinde görülen budur ve her zaman orduların savaşa atılmaya hazır bulundurulması da bundandır. Büyük devletler uluslararası konjonktüre etken olarak karışabilmek için zorunlu olan hazırlığı yaptıkları için büyük devlettirler ve uluslararası konjonktürler de bu devletlere etken olarak karışmak için somut olanaklar verdiğinden elverişlidir. Organik bunalımlar döneminde siyasal parti yapılarının birkaç görünümü üzerine düşünceler. Toplumsal gruplar varlıklarının tarih içindeki belirli bir anında geleneksel partilerinden ayrılırlar. Yani geleneksel partiler içinde bulundukları örgütlenme şekli, bunları meydana getiren, temsil eden ve yöneten adamlarıyla artık sınıflarının ya da sınıf bölümlerinin ifadesi olarak kabul edilmez olur. Bu bunalımlar ortaya çıkınca durum derhal nazikleşir ve tehlikeli bir hal alır. Çünkü çözüm için güce başvurma yolu açılmış, gökten inmiş birer kurtarıcı sayılan adamların temsil ettiği karanlık güçlerin harekete geçmesine meydan verilmiş olur. Temsilcilerle temsil edilenler arasındaki bu muhalefet durumu nasıl oluşmaktadır? Bu bunalım partiler alanından, parti örgütü, terimin dar anlamıyla parlamento seçim alanı, basın örgütü, bütün devlet yapısına yansır. Bu da bürokrasinin, yüksek finans çevrelerinin, kilisenin ve genellikle kamuoyunun dalgalanmalarının dışındaki bütün kuruluşların gücünü artırır. Her ülkede içerik aynı olmakla birlikte süreç farklıdır. İçerik de yönetici sınıfın hegemonya bunalımıdır. Bu da büyük halk kitlelerinin, yönetici sınıfın büyük girişimlerini, mesela savaş, kuvvet zoruyla benimsemesini istemesinin başarısızlığa uğraması ya da büyük halk kitleleri, özellikle köylüler ve küçük burjuva aydınlar, birdenbire siyasal edilginlikten bir ölçüde etkinliğe geçmeleri ve bütünüyle örgütsüz olmakla birlikte bir takım istekler ileri sürmesinden ve bu davranışın bir devrim niteliği taşımasından ileri gelir. Otorite bunalımından söz edilir. Tam anlamıyla hegemonya ya da bütünüyle devlet bunalımı denilen şey de işte budur. Bunalım doğrudan doğruya hemen o an için tehlikeli durumlar yaratır. Çünkü halkın bütün tabakaları çabucak yönünü belirleyecek ve aynı hızla örgütlenecek yetenekten yoksundur. Geleneksel yönetici sınıf elinde çok sayıda yetişmiş adam olduğu için unsur ve program değiştirerek alt sınıfların yapamayacağı kadar hızla kaybetmek üzere olduğu kontrolü yeniden ele geçirir. Bu uğurda gerekirse fedakarlık eder. Demagojik vaatlerle dolu karanlık bir geleceğin tehlikelerini göze alır. Ama iktidarı elinde tutar, o an için güçlendirir ve bunu hasmını ezmek ve zaten sayısı çok olmayan kendisine karşıt güçlerin tecrübesiz yöneticilerini dağıtmak üzere kullanır. Çok sayıdaki partilerin üyelerinin tüm sınıfın ihtiyaçlarını daha iyi temsil eden ve özetleyen tek bir partinin bayrağı altına girmesi, sakin dönemlerdekinden daha hızla ve adeta yıldırım gibi meydana gelmiş bile olsa organik ve olağan bir olaydır. Bu da bütün bir toplumsal grubun yaşamın en büyük sorununu çözebilecek ve bir ölüm tehlikesini uzaklaştırabilecek nitelikte olduğu düşünülen tek bir yönetim altına girmesi anlamını taşır. Eğer bunalıma böyle organik bir çözüm yolu bulunmaz da bu çözümü gökten inme bir kurtarıcı önder getirirse bu durgun bir dengenin bulunduğunu gösterir. Bunun çeşitli etkenleri olabilir ama asıl neden ilerici güçlerin olgun olmayışıdır. Ne tutucu grup ne de ilerici grup bu kurtarıcıyı yenecek durumda değildir. Üstelik tutucu grubun böyle bir başa ihtiyacı vardır. Bu olaylar dizisinin siyasal partilerle ilgili en önemli sorunlardan birine bağlanması gerekir. Bu da partinin alışkanlığa, mumyalaşma ve köhneleşme eğilimine karşı koyabilme yeteneği sorunudur. Partiler hayati anlarda durumu kendi sınıflarının yararına yönetmek için doğar ve örgütlenirler. Fakat bu partiler her zaman yeni ödevlere ve yeni dönemlere kendilerini uyduramaz. Her zaman belirli bir ülkedeki ya da uluslararası plandaki güç ilişkilerinin hızına ayak uydurarak, bunun sonucu olarak da kendi sınıfının buna denk olan durumuna kendisini geliştiremez. Partilerin bu gelişmesi çözümlenirken şu öğeleri ayırt edilmelidir. Toplumsal grup partinin tabanı, bürokrasi ve partinin kurmay heyeti. Bürokrasi görenekçi ve tutucudur, en tehlikeli güçtür. Eğer bürokrasi dayanışma halinde ayrı bir zümre oluşturarak kendisini tabandan bağımsız hissederse, parti sonunda köhneleşir ve bunalım, zamanında toplumsal içeriğini yitirerek boşlukta kurulmuş bir yapı iskeleti haline döner. Hitlerciliğin ilerlemesiyle bir sürü Alman partisinin ne duruma geldiği görülmüştür. Fransız partileri bu konuda yapılacak araştırmalar için verimli bir alandır. Bunların hepsi mumyalaşmış, eskimiştir. Fransa'nın geçmiş tarihinin çeşitli evreleriyle ilgili tarihsel siyasal belgeler haline gelmiştir bu partiler. Hepsi de hala eski terimlerini geveler dururlar. Bunların içine sürükleneceği bunalım, Alman partilerininkinden daha felaketli olabilir. Bu olaylar dizisi incelenirken, genellikle sivil olsun, asker olsun, bürokratik öğeye tam yerinin verilmesi savsaklanmaktadır. Bundan başka böyle bir çözümlemenin çerçevesi için, yalnız sivil ya da asker, iş başındaki bürokrasinin değil, fakat ele alınan devletlerin yapısı içinde bulunan ve geleneksel olarak bürokrasiyi besleyen toplumsal tabakaların da incelenmesi gerekir. Bir siyasal hareket, ordu buna açıkça katılmış olmasa bile askeri bir nitelik taşıyabilir. Bir hükümet, ordu doğrudan doğruya hükümete katılmamış olsa bile askeri bir nitelikte olabilir. Bazı durumlarda orduyu ileri sürmemek, görünüşteki bir tarafsızlık zemini üstünde ve bütün siyasal grupların dışında subaylarla askerler arasındaki bağdaşıklığı korumak için askerlerin politikaya sokulmaması gerekli görülür. Bununla birlikte yeni duruma yönünü veren ve buna hükmeden ordudur, yani genelkurmay ve subaylar topluluğudur. Bundan başka anayasalar gereğince ordunun siyasete hiç karışmaması gerektiği yolundaki düşünce de doğru değildir. Anayasayı, yani devletin yasal şeklini ve buna bağlı kuruluşları savunmak ordunun başlıca ödevidir. Bundan dolayı bu sözde tarafsızlığın tek anlamı iktidardaki gerici zümreyi desteklemek içindir. Ama yine de böyle durumlarda ülkedeki bölünmelerin orduya bulaşmasını önlemek ve askeri mekanizmanın çözülmesi sonucu genelkurmayın olaylara yön verici iktidarının yıkılmasını önlemek gerekli görülür. Gözlemlerimizle saptadığımız bütün bu öğeler mutlak değildir. Tarihsel zaman koşullarına ve ülkelere göre değişik ağırlıkta bulunur. Yapılacak ilk araştırma şu olmalıdır. Belirli bir ülkede, sivil ya da asker olsun, bürokratlık mesleğini kendisi için ekonomik yaşam ve siyasal amaçlar bakımından şantaja da başvurarak iktidara edimli olarak katılma, çok önemli sayan kalabalık bir toplumsal tabaka var mıdır? Çağdaş Avrupa'da ayrı ülkelerde az ya da çok kalabalık olarak bu tabakaya, endüstriyel güçlerin gelişmesi ve toprak reformları sırasında köylü, taşra, orta ve küçük burjuvazisinde rastlanır. Şüphesiz asker ya da sivil, bürokratlık mesleği bu toplum tabakasının tek elinde değildir. Bununla birlikte bu meslek, adı geçen tabakaya elinde tuttuğu toplumsal işlev ve bu işlevin belirlediği ya da elverişli bir zemin hazırladığı psikolojik eğilimler nedeniyle uygun gelir. Bu iki öğe, toplumsal grubun bütününe yönetimde belirli bir güç ve bunun sonucu olarak da siyasal bir değer ve toplumsal bünyenin bütünü üzerinde etken olan bir işlev kazandırır. Bu gruptan olan kişiler çok küçük de olsalar, bazı ekiplere ekonomik alanda olmasa bile siyasal alanda kumanda etmeye alışmışlardır. Bu kumanda edişin sadece siyasal alanda olup ekonomik alanda olmayışının nedeni, bunların kumanda etme sanatında nesneleri düzene sokmak, insanları ve nesneleri endüstriyel gelişmenin gerektirdiği gibi organik bir bütün halinde düzene sokma yeteneğine sahip olmamalarıdır. Çünkü bu grup, kelimenin çağdaş anlamıyla ekonomik bir işleve sahip değildir. Hukuksal olarak ulusal toprağın bir kısmına sahip olduğu için bir geliri vardır. Başlıca işi de siyasal yollarla rençberin yaşam koşullarını iyileştirmesine engel olmaktır. Çünkü köylünün yaşamında meydana gelen az çok her iyileşme, onun toplumsal durumu için bir tehlike yaratır. Köylünün sürekli olarak yoksulluk içinde yaşaması, işe boğulması ve bunun sonucu olarak da düşünemez olması bu tip için birinci derecede bir zorunluluktur. İşte bunun için toprak emekçilerinin özerk ve örgüt kurma yolundaki en küçük bir hareketine ve köylülerin resmi dinin dışına çıkma tehlikesi gösteren her türlü kültür hareketlerinin karşısına dikilir, saldırıya geçer. Bu toplumsal grubun gücü, dağınık bölgelerde bulunuşu ve bağdaşık olmayışı nedeniyle zayıf ve sınırlıdır. Başlıca nitelikleri de bununla açıklanabilir. Kalıptan kalıba girmek, bir ideolojiyi bırakıp başka bir ideolojinin peşinden gitmek ve çok kere de acayip ideolojileri benimsemek gibi. Bu toplumsal grubun iradesi bir hedefe doğru tüm gücüyle yönelmiştir. Fakat ağır işler ve genellikle örgütlenmek için ve siyasal faaliyette etkin olabilmek için uzun bir kendi üzerinde toparlanma sürecine ihtiyacı vardır. Bu grubun özgür iradesi, baştaki sınıfın iradesine ve doğrudan doğruya o andaki çıkarlarına uygun düştüğü zaman bu merkezileşme toparlanma süreci hızlanır. Yalnız bu süreç hızlanmakla kalmaz, hemen bu toplumsal tabakanın askeri gücü ortaya çıkar ve bu gücü örgütleyerek bazen yüksek sınıfa isteklerini, çözümün içeriğini değilse bile hiç olmazsa şeklini zorla kabul ettirir. Burada da alt sınıflar bakımından kent-köy ilişkilerine egemen olan aynı yasalara rastlanır. Kentin gücü otomatik olarak köylerin gücü haline gelir. Fakat köyde çatışma, ekonomik bir yanı olmaması ve normal olarak yukarıdan aşağıya baskının daha ağır oluşu yüzünden daha sert ve kişisel bir hal alır ve karşı saldırı köyde daha çabuk ve kesin olarak meydana gelir. Adı geçen grup, uğradığı kötülüklerin kaynağının kentte, kentteki güçlerde olduğunu görür, anlar. Bunun için de kendi işine gelen çözümü yüksek sınıflara zorla kabul ettirmesi gerektiğini düşünür. Bu çözüm adı geçen sınıflara çok masraflı oluşu ya da ilerisi için tehlikeli oluşu yüzünden pek uygun düşmemekle beraber kendisine karşı olan güçlerin başlıca odağını söndürmek için bunu yapar. İşte bu tabakanın yönetim işlevi mutlak anlamda değil, bu anlamda anlaşılmalıdır ama yine de bu az bir şey değildir. Dipnot: bu grubun sağcı, tutucu aydınların ideolojik faaliyetleri üzerinde etkisi görülür. Gaetano Mosca'nın Teoria dei Governi e Governo Parlamentare, ikinci baskısı 1925, ilki 1883'te adlı kitabı buna bir örnek olabilir. Mosca 1883'ten beri kentle köy arasında bir temas olmasından son derece ürküyordu. Mosca savunma durumunda, karşı saldırı olduğu için alt sınıfların siyasal tekniklerini daha 1883'te çok iyi anlamıştı. Kenttekiler de içinde olmak üzere bu alt güçlerin temsilcileri ise bunu yıllarca sonra bile onun kadar anlamış değillerdi. Gramsci'nin notu: adı geçen toplumsal grubun geleneksel olarak bazı yaşam koşullarının yansıması iken, şimdi nasıl bilinçli olarak eğitildiği ve organik olarak hazırlanan askeri niteliği üzerinde durmak gerekir. Bu bilinçli hareket içinde emekli subaylara eski muharipleri bir araya getiren derneklerin kurulmasına ve yaşatılmasına sistemli bir şekilde çalışılır. Bunlar çeşitli ordu sınıflarından gelen özellikle kurmay subaylardır. Bu subaylar gerektiği zaman göreve çağrılabilir. Böylece bu özel güçlerce desteklenerek siyasal bölünmelerin dışında tutulan orduya başvurmak gerekmez. Ordu en tehlikeli anda işe karışmak üzere bir yedek güç halinde el altında bulundurulur. Ama yine de kendisini destekleyip güçlendiren özel güç ordunun morali üzerinde etkisiz kalmaz. Böylece kazak tipi bir hareketin meydana geldiği söylenebilir. Çar'ın kazakları gibi ulusal sınırlara değil fakat toplumsal grubun sınırlarına yerleştirilmiştir bu kazak birliği. Bunun için birçok ülkelerde devlet yaşamında askeri öğenin etkisi sadece muvazzaf ordunun etkisi olarak değil, muvazzaf ordu unsurlarının özellikle küçük rütbeli subayların içinden geldiği toplumsal tabakanın etki ve ağırlığıdır. Genel olarak sezarizm ya da bonapartizm denilen hükümet şeklinin iç yüzünü anlayabilmek için bu gözlemlerde bulunmak gereklidir. Ancak böyleliklidir ki bunu muvazzaf ordunun siyasal hareketlerinden ve yönetiminden ayırmak mümkün olabilir. 27. Ayrımın sonu. Sayfa 283.